Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Şehriver 1402, Hicri Kameri 8 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 25 Ağustos 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz, Sayın Bedri Fırat ile Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Irak ziyareti üzerine yapılan röportaj, İran masalları ve efsaneleri, gençlik gevheri, Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, BRICS üyeliği İran'ın dünya sistemindeki konumunun göstergesidir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, BRICS dünya ekonomik ve ticari işbirliğinde önemli bir rol oynuyor dedi. İran İçişleri Bakanı, şu ana kadar çok sayıda Erbain ziyaretçisi Mihran sınırından geçti dedi. İran ordusunun ortak elektronik savaş tatbikatı başladı. Katar Başbakanı'ndan İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaya destek geldi. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi, İran'ın BRICS'e üyeliği, tek taraflılığın kırılması ve Amerikan istikbarının ekonomik alandaki dizginlenmesinde ve İran'ın dünya sistemi içinde konumlandırılmasında oldukça etkili olduğunu belirtti. 13. hükümetin aktif diplomasisine değinen Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi, komşularla ve bölgeyle ilişkilerin güçlendirilmesini doğru ve bilge bir politika olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Asya ve Doğu ile stratejik ilişkinin güçlendirilmesi ve İran'ın Şanghay'a katılması bu alandaki en önemli başarılardan biriydi. Tahran'da Cuma namazı hatibi, BRICS'in uluslararası sistemdeki önemine değinerek şunlar söyledi. Bu grup uluslararası ekonomide önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir ve İran'ın bu gruba üyeliği tek taraflılığın kırılmasında ve Amerikan istikbarının ekonomik alandaki dizginlenmesinde oldukça etkilidir. Hoccatul İslam Hac Ali Ekberi, Hüseyin-i Erbain yürüyüşü hakkında da şunlar söyledi. Hüseyin-i Erbain genişliği, çeşitliliği, güzelliği ve kendine has özellikleriyle milyonların katıldığı büyük bir hareket olarak dönemin müstekbirleri ve ezidilerine ve küresel istikbarın kabusuna karşı Hüseyin-i onurunun sembolü haline geldi. Erbain etkinliğinin, çekiciliğinin modern cehalet fırtınasını kurtaracağını ve her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Tahran Cuma Hatibi, bu etkinlikten milyonlarca Şii'nin bir araya gelmesiyle ilgili şunlar söyledi. Erbain insanlara Hüseyin'i merhamet, sevgi, şefkat, yardımseverlik ve fedakarlığın bir tecellisidir ve insanlar Hüseyin'i üslupla birbirlerine olan sevgilerini ifade ediyorlar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, BRICS Küresel İttifakı'nın dünyadaki ekonomik ve ticari işbirliğinde büyük bir rol oynadığını söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, BRICS grubunun 15. toplantısına katılmak üzere Güney Afrika ziyaretinden dönen Seyyid İbrahim Reisi, BRICS grubunun dünyanın farklı yerlerinde önemli üyelerinin bulunduğunu ve bunların da büyük oranda dünyanın nüfuzuna, gayri safi yurt içi hasılası ve yüz ölçümüne sahip olduğuna işaretle şunları ekledi. BRICS ve Şanghay gibi küresel ittifaklar tek taraflılığa tamamen karşı olan ve ulusların işlerinin ilerletilmesinde yakınlaşma ve işbirliği için ülkelerin bağımsızlığına saygı gösterilmesi amacıyla oluşturulmuş yeni ortaya çıkan ittifaklardır. Cumhurbaşkanı Reisi, BRICS'in esas olarak ticari ve ekonomik işbirliğine odaklandığına dikkat çekerek şu hatırlatmada da bulundu. Sulta düzeni, İran dahil bağımsız ülkelerin ekonomisinin bölgede ve dünyadaki diğer bağımsız ülkelerle ilişkili olarak büyümesini engellemeyi amaçlamaktadır. Ancak BRICS üyelerinin iletişimi bu bağımsız ülkeler grubunda birbirleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri genişletmek istemeleri açısından kesinlikle önemlidir ve aynı zamanda direniş ekonomisine de yardımcı olur. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca etkili uluslararası yapılarla bağlantının İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi gücünü güçlendirdiğini ifade ederek şunlar söyledi. BRICS grubuna üyeliğimiz tesadüfen ortaya çıkmadı. Hükümetin ülke ve halkın çıkarlarını gözeterek seçtiği bir politikaydı. İran'ın Rusya Büyükelçisi, İran'ın BRICS'e üyeliği, İran'ı uluslararası alanda izole etme planının başarısızlığını göstermektedir ve bundan sonra yüksek iç kapasitemizi kullanarak iş etkileşimlerinde BRICS üyeleriyle daha uygun eylem ve tepkide bulunabiliriz açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran'ın BRICS üyeliğinin faydalarına ilişkin İrnai ile yaptığı röportajda şunlar söyledi. İran'ın BRICS üyeliği birçok yönden önemli mesajlar içeriyor. Bunlardan biri de İran İslam Cumhuriyeti'nin izole edilemeyeceği ve yaptırımlara maruz kalamayacağıdır. Geçtiğimiz yıllarda düşmanlar İran'ı izolasyona doğru ilerleyen bir ülke olarak göstermeye çalıştı. Karşı tarafın İran'ı uluslararası alanda izole etme planında aslında başarısız olduğunu ifade eden Celali sözlerini şöyle sürdürdü. Yaklaşık 2 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye oldu ve bazıları İran'ın BRICS'e bu kadar kolay üye olacağını düşünmese de bu olay gerçekleşti. Celali şunlar da ekledi. Amerika ekonomik gücünü ve doların kaldıracağını kötüye kullanarak dünyanın ekonomik yapısını ve ticari alışverişlerini etkilemek için geçmişte ve günümüzde tüm çabayı göstermiştir. İran İçişleri Bakanı Hicri Kameri takvimle bir seferden bu yana Mehran sınırından 311 binden fazla ziyaretçinin geçtiğini belirterek Mehran sınır terminalinde ziyaretçi trafiğini kolaylaştırmak için iyi çaba gösterildi açıklamasında bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ahmet Vahidi, bu cuma günü Mehran sınır terminalinin altyapısını yakından inceledikten sonra şunlar söyledi. Mehran sınır terminalinde ziyaretçi trafiğini kolaylaştırmak için iyi çabalar sarf edildi ve bu çabalar devam edecek. Vehidi şunlar da ekledi. Kapıların arttırılmasına yönelik alınan tedbirlerle Giriş sınırlarında ziyaretçileri geciktirmeyeceğiz. Sınırın diğer tarafında da ziyaretçilerin gecikmemesini sağlamaya çalışacağız. Otobüs ve toplu taşıma araçlarına ihtiyaç duyulması halinde bunların hazırlanıp gönderilmesini sağlayacağız. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun sabit, mobil, kara ve hava konuşlu elektronik savaş sistemlerinin tatbikatı ülke merkezinde başladı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 1402 Velayet Koruyucuları Kalkanı isimli elektronik savaş tatbikatında İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve insanlı ve insansız hava araçları tarafından hava üssü elektronik destek operasyonları gerçekleştirildi. Ayrıca genel tatbikat alanında bulunan elektronik savunma sistemleri, İHA ve küçük taarruz İHA'larına karşı sivil ve elektronik savunma operasyonlarını da başarıyla gerçekleştirdi. Radyo ve veri iletişiminin tanımlanması ve yönlendirilmesi, mikrokuşlar tarafından grup imha operasyonlarının yürütülmesi ve elektronik radar koruma operasyonları, çeşitli taktiksel ve yıkıcı sistemler kullanan yer tabanlı radarların bozulması ve aldatılması bu ortak tatbikatta uygulanan senaryoların bir başka parçasıydı. İran'ın 4 kişilik kör ve az gören milli judo takımı 3 altın madalya ve 1 bronz madalya kazanarak İngiltere'deki Birmingham Dünya Şampiyonası'nın şampiyonluk platformunda yer aldı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tokyo Paralimpik şampiyonu Vehit Nuri, Birmingham Dünya Judo Şampiyonası'nda Türk rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Artı 90 kilo kategorisinde daha önce Kazakistan, Brezilya ve İngiltere'yi arka arkaya yenerek finale yükselen Nuri, final mücadelesinde bir Türk judocuyu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Diğer İranlı sporcular Musa Gulami ve Vehit Ceddi daha önce de altın madalya kazanmıştı. Meysem Beni Teba da bronz madalyanın sahibi oldu. Görme engelliler için çeşitli dallardaki dünya şampiyonası müsabakaları İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenmekte. Katar Başbakanı bu ülkenin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini, çünkü bu anlaşmanın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. İran Pres Haber Ajansı'nın El Cezire'den naklen aktardığı haberine göre, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'nın arabuluculuğuyla İran ile Amerika arasında mahkum değişimine ilişkin yakın zamanda varılan anlaşmanın İran'ın nükleer meselesi konusunda daha fazla müzakereye yol açacağını umduğunu ifade etti. Katar Başbakanı bu ülkenin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini, çünkü bu anlaşmanın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Afganistan'daki Amerikan işgali döneminin sonunda Katar'ın üstlendiği role ve ülkenin Taliban ile Washington arasındaki anlaşmayı hayata geçirme çabalarına değinen Al Sani şunları kaydetti. Katar, Afganistan'dan 80 binden fazla insanı tahliye edebildi. Katar, istikrarın güçlendirilmesinde rol oynamaya çalışıyor. Ülkeler arasında müzakere ve işbirliği yaparak bölgedeki tüm sorunları ortadan kaldırmaya, istikrar sağlanana kadar krizleri aşmaya çalışıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Görüşmede tahıl koridoru konusu da ele alındı. TRT'nin aktardığı haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3 günlük Irak temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Bu Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı göreviyle Ukrayna'ya ilk ziyareti oldu. Bakan Fidan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ardından Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Başbakan Deniz Şemihal ile görüştü. Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Türkiye iki ülke arasında arabuluculuk rolü ile öne çıktı. Yürütülen diplomasi trafiği ile tahıl koridoru, esir değişimi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki nükleer gerilimin azaltılmasına büyük katkı sunuldu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'nın Ukrayna tahıl ihracat sözleşmesinin uzatılmasına yönelik müzakerelerden kaçmayacağını belirtirken, öncelikle bu anlaşmanın bu ülkeyle ilgili kısmının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Sergey Ryabkov bugün Cuma, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın gelecekte Moskova'ya yapacağı ziyareti duyurdu. Ryabkov, BRICS liderlerinin ve bu grubun dost ülkelerin Güney Afrika'daki son toplantısı hakkında şunlar söyledi. BRICS ülkelerinin yeni kalkınma bankası Rus projelerinin finansmanından vazgeçmedi ancak Batı'nın bu yöndeki yaklaşım ve politikalarından dolayı sorunlar yaşandı. Sputnik Haber Ajansı'nın haberine göre Ryabkov BRICS ülkelerinin Batı'dan bağımsız finansal etkileşim araçlarının oluşturulması konusunda istişarelerde bulunmaya devam ettiğini belirterek şu açıklamada bulundu. Rusya, BRICS ülkelerinin yeni kalkınma bankası ile etkileşime girebilmek için aşılması gereken sorunları da incelemeye devam ediyor. Bu rapora göre Ryabkov, Batılı ülkelerin Rusya ve diğer bağımsız devletler üzerindeki siyasi ve ekonomik baskılarının devam ettiğine işaretle BRICS üyesi devletler ve grubun dostları bu baskıya karşı direnecek ve geri adım atmayacak diye kaydetti. Siyonist rejim başbakanı önümüzdeki haftalarda 7 ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyor. İran Press Haber Ajansı'nın Anadolu Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ziyaret etmeyi planladığı ülkeler Kıbrıs, Amerika, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Fas, Çin ve Birleşik Arap Emirliği'nden oluşuyor. Kendisinin 3 Eylül'de Kıbrıs'a 2 günlük bir geziye çıkması ve üçlü bir toplantıda Kıbrıs ve Yunanistan liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu Netanyahu'nun Mart ayı sonunda Londra'ya yaptığı geziden bu yana 5 ay sonra işgal altındaki topraklar dışına yaptığı ilk gezidir. Netanyahu, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Eylül ayının ikinci yarısında Amerika'ya gidecek. Iraklıların kendi ülkelerinde Amerikan birliklerinin varlığına karşı artan muhalefetine rağmen Amerika hala bu Arap ülkesinin topraklarında güçlerini sürdürmeye çalışıyor. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerikan kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesi yönündeki taleplerin artmasının ardından Ketayip Hizbullah grubu şunlar duyurdu. Amerikan askeri konvoylarının bazı Irak şehirlerindeki son hareketleri düşmanın uyumsuzluğunun ve saldırgan savaş güçlerinin bu Arap ülkesinin topraklarında kalması konusunda ısrarcı olduğunun açık bir kanıtıdır. Ketayip Hizbullah şunlar da ekledi. Direniş grupları Washington'un Irak ve bölgedeki düşmanca planlarını ezmeye hazırlanıyor ve Amerikalılar Irak'taki askeri güçlerini güçlendirmenin nafile bir çaba olduğunu bilmeli. Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Sözcüsü kutsal kitaplara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ve bu konuda karşılıklı saygıya ihtiyacımız var diye kaydetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, reisinin Johannesburg ziyareti İran'ın BRICS'e katılma kararlılığı başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, çarşamba gecesi BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya gitmeden önce BRICS ekonomik işbirliği ve tek taraflılığa karşı çıkma amacıyla bağımsız ülkeleri bir araya getirmeyi başardı ve amacımız bu grupla işbirliği yapmaktır açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Ofisi Siyasi Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Seyyid İbrahim Reisi'nin bu gezideki heyeti arasında yer alıyordu. Bu gezi sırasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 70 ülkenin liderinin davet edildiği 15. BRICS toplantısına katılıp konuşma yapmanın yanı sıra bazı ülke liderleriyle de bir araya geldi. Johannesburg toplantısında aday ülkelerin BRICS grubuna kabulüne ilişkin kriterler, süreç ve zamanlama konusunda mutabakata varılması gerekiyor. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşan yükselen ekonomik güçlerin önderlik ettiği bir grubun adıdır. BRICS üyelerinin ekonomik ve endüstriyel gelişim süreci, gelecekteki çok kutuplu dünyada rol oynamak ve mevcut düzene meydan okumak amacıyla bu grubun ortaya çıkan bir örgüt olarak oluşumunun hareket ve entelektüel temellerini göstermektedir. Uluslararası sistem, bu grubun temel yaklaşımları, küresel para ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesi, doların ortadan kaldırılması ve milli para birimlerine odaklanma konusunda ciddi kararlılık, sultacılık karşıtı siyasi yaklaşımların benimsenmesi ve uluslararası kurum ve yapıların Batı egemenliğine karşı çıkmasıdır. Şu anda 22 ülke resmi olarak BRICS üyeliğine başvurdu ve diğer 22 ülkede ittifaka katılma ilgilerini belirttiler. BRICS grubu şu anda gayri safi milli hasılanın 1/4'üne ve dünya topraklarının yaklaşık 1/3'üne sahip bulunuyor. Bu grubun üyeleri 100 milyar dolar başlangıç sermayeli BRICS bankasını kurarak dünya para ve finans sisteminde etkili bir kutup oluşturmak ve doların küresel ekonomide tek dolar haline gelmesini engellemek istiyor. Nitekim yerel para birimleri ve üye ülkelerin ticareti de BRICS'in gündeminde. Bu faktörler İran gibi gelişmekte olan ülkelerin diyalog ve ortaklığa dayalı bir kurumda küresel ticaretten daha fazla pay alabilmek için BRICS üyeliğine başvurmalarına neden olmuştur. İran, BRICS üyeliğine başvuran ilk ülkelerden biri. BRICS'e yeni üye kabul edilme kriterleri arasında gayri safi yurt içi hasıla, nüfus, yüz ölçümü, doğal kaynak rezervleri, bölge ve dünyadaki siyasi ve güvenlik rolü, üye ülkelerle ilişkileri gibi faktörler yer alıyor. Elbette tüm BRICS üyeleri İran'ın bu ittifaka üyeliğini desteklemiş ve memnuniyetle karşılanmış. Özellikle Çin ve Rusya yeni ülkelerin üyeliğinin gerekliliğini vurgulamış ve İran'ı bu ekonomik gruba katılma potansiyeli olan ülkelerden biri olarak değerlendirmişlerdir. Yakın zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olan İran İslam Cumhuriyeti için BRICS'e katılmak, bölgesel örgütlerle siyasi ve ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir önlem olarak değerlendiriliyor. İran bu gruba üye olarak Güney Afrika ve Brezilya üzerinden Afrika ve Güney Amerika'daki ticaretini genişletebilir. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca BRICS üyelerinin ilgisini çeken enerji, transit, inşaat, yol inşaatı, bilgi temelli faaliyetler ve teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı alanında da yüksek yetenek ve kapasiteye sahiptir. Siyasi boyutta İran'ın BRICS'e üyeliği ve işbirliği de önem taşıyor. BRICS ittifakı Avrupa ve Amerika'nın katılımı olmadan oluşturulmuş olup Amerika ve Avrupa'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları ve siyasi baskıları dikkate alındığında Tahran bu yaptırımların ve siyasi baskıların etkilerini azaltabilecek Batı'ya alternatif olarak BRICS grubuna bakıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca İran'ın dünyanın bağımsız ülkeleriyle ilişkilerini dış politika gündemine aldığını belirterek şunlar söyledi. Şüphesiz BRICS bugün dünyada yükselen bir güçtür ve İran'ın temeli bu grupla işbirliğidir. BRICS'in çeşitli kapasiteleri var ve İran'ın kapasiteleri de bu grup için cazip ve karşılıklı işbirliğiyle iyi bir şekilde kullanılabilecek. Değerli dinleyiciler, bu yayında size sunacağımız ikinci ve son yorum, BRICS üyeleri bu grubun genişleme mekanizması konusunda hemfikir başlığını taşıyor. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, BRICS üyesi ülkelerin grubun genişlemesine ilişkin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Mevcut BRICS üyeleri arasında Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika yer alıyor. Güney Afrika Dışişleri Bakanı BRICS mekanizması ve genişlemesine ilişkin şunlar söyledi. Bu grubun genişletilmesi konusunda anlaştık. Bu konuda onayladığımız bir belgemiz var. Bu belge BRICS'e katılmak isteyen ülkelerin incelenmesine yönelik uygulamaları, ilkeleri ve süreçleri ortaya koymaktadır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de 3 günlük BRICS toplantısında genişleme fikrini memnuniyetle karşıladı ve hali hazırda 20 ülkenin üyelik başvurusunda bulunduğunu ve diğer birçok ülkenin de kendi kalkınmaları için bu gruba katılmasının memnuniyetle karşılandığını doğruladı. BRICS, tek kutuplu dünya karşısında yükselen güçlerin oluşturduğu uluslararası sahnede rejim inşası ve yeni yapılanmanın simgesidir. Dünya servetinin dörtte birini üreten ve dünya nüfusunun %42'sini oluşturan BRICS üyelerinin ortak talebi, özellikle Amerika ve Avrupa Birliği karşısında daha kapsamlı bir küresel siyasi ve ekonomik denge oluşturmaktır. BRICS grubunun en önemli göstergesi ekonomik, finansal ve parasal eylem ve fonksiyonlarının yanı sıra üyelerinin bölgeler arası kapsamı ve küreselliği ve etkisidir ve bu nedenle yükselen ekonomik güçler grubu olarak anılmaktadır. Şu anda 5 ana üyenin yanı sıra aralarında İran, Endonezya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Suriye'nin de bulunduğu 23 resmi ve gayri resmi 6 ülke bu gruba katılmak istiyor. Kazakistan, Küba, Bolivya, Nijerya, Arjantin, Venezuela, Tayland, Vietnam, Cezayir, Filistin, Etiyopya, Honduras, Meksika, BRICS Plus olarak adlandırıldıktan BRICS Plus olarak adlandırılıyorlar. BRICS Plus oluşturma teklifi ilk olarak bu grubun 2022'de Çin'deki zirvesinde Başkan Xi Jinping tarafından ülkenin tam üyelik vermeden önce bu gruba yaklaştıracak bir mekanizma olarak önerildi. İran BRICS'e üye olmak istiyor. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Johannesburg'daki BRICS liderleri toplantısına katıldı. Reisi, tüm bağımsız ülkelerle iletişimin İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politika gündeminde olduğunu belirterek şunlar söyledi. BRICS grubu, bağımsız ülkeleri ekonomik işbirliği ve tek taraflılıkla mücadele ortak hedefiyle bir araya getirmeyi başarmıştır ve şüphesiz dünyada birçok dostu olan dünyanın yükselen güçlerinden biridir. 2009 yılında dünyanın yükselen güçleri ve ekonomileri BRICS adı verilen batılı güçlerin varlığı olmadan işbirliğine yönelik siyasi ve ekonomik bir birlik kurmaya çalıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak'taki Milli Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan Verkan'ın Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile bir araya geldi. Daha sonra Hakan Fidan'ın gündeminde Erbil ziyareti de vardı. Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Nâçîrvan Barzani ile bir araya geldiklerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile de ikili ilişkileri de etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Daha sonra bu görüşmelerin devamında özellikle Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarıyla ilgili bir takım açıklamalar gündeme geldi. Bölgede olan her türlü terörle mücadele edebilmek için Türkiye ile işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum dedi Barzani. Bugün sohbetimizde bu ziyareti değerlendirmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi son günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Irak ziyareti aslında bunca operasyondan sonra Türkiye'nin böylesi bir ziyarette bulunması dikkat çekiciydi. Irak'ın veya Suriye'nin fark etmez. Merkezi hükümetlerin Türkiye'nin bu sınır dışı operasyonlarla ilgili hiç hoş karşılamadıkları tutumlarını gündemde defalarca sizinle konuşmuşuz. Şimdi Irak ile Türkiye arasında diplomatik arasında nasıl bir bağ vardır? Ya bu bağ nasıl kurulmaktadır? Bunu soralım size. Nasıl değerlendirirsiniz?
Doğrusu Türkiye'nin uzun zamandır Kuzey Irak'a başvurdaki operasyonları bir yılı aşkın aralıksız devam etmektedir ve bu gerek havadan gerek karadan bu operasyonlar devam etmektedir. Yani bu amaçla sadece oradaki PKK hareketine ve güçlerine karşı değil, oradaki sivillere de yönelik birçok operasyonları oldu. Ve bu operasyonları bugün sözde bölge başbakanı olarak kendini lanse ve dışarıya tanıtan bu kesimin birçok yurttaşı orada bu operasyonlar sonucunda hayatını kaybetmesine rağmen hala öylesi bir operasyona destek vermek ve onların kolluk kuvvetleriyle beraber hareket etmek gerçekten kaygı vericidir. Yani bu bölgede sadece orada çatışan güçler arasındaki değil, bölgede yaşayan birçok sivil kesimine yönelik defalarca katliamlar oldu ve toplu katliamlar oldu ve birçok köy bombalamaları, yerleşim alanlarının bombalaması sonucunda insanlar hayatını kaybetti. Buna rağmen orada yönetici sıfatıyla görev başında bulunan Barzani ailesi tamamen kendi bireysel, ailesel çıkarlarını gözeterek bugün Türkiye hükümetiyle beraber hareket etmektedir. Ne bölgenin çıkarları ne oradaki yaşayan insanların güvenliğini hiçbir zaman bu aile için söz konusu olmamıştır. Ve bu tamamen ailesel bir çıkarın öne çıkıp ve bugün Türkiye'de bir koruculuk sistemi var. Tamamen bugünkü pozisyonları o pozisyonla özdeş bir hareket pozisyonda bulunmaktadır. Yani bunu bu şekilde değerlendirebiliriz.
Tahran Radyosu.
Şimdi yani sizce Türkiye ile Irak'ın arasındaki bu siyasi ilişkiler özellikle Türkiye'de yeni kurulan kabine döneminde nasıl gelişecektir? Diplomatik arenasında herhangi bir değişikliği siz öngörüyor musunuz efendim?
Tamamen diplomasi dışında bireysel çıkarlar öne çıkmıştır. Yani bugün hükümetin ve Türkiye'nin çıkarları da orada yok. O bölgenin bombalaması veya o bölgedeki çatışmalar bugün Türkiye'de krize de neden olmuştur. Yani bu tamamen hükümetin kendi iç meselelerini bastırmak ve karşı milliyetçi cepheyi karşı bir savunma gücü olarak kullanılmaktadır. Yani diğer taraftan Barzaniler'de sıkıştığı alanda kendilerini kurtarma çabasında da her iki tarafta hem hükümetin hem Barzanilerin bugün siyasetlerin sıkışık olduğu için böylesi ikili bir politika izlenmektedir. Bu diplomasiyle ilgili değildir. Tamamen hükümetten Barzani aileleri arasında gelişen ikili ilişki olarak değerlendirebiliriz. Diplomaside genel kurallar ve insan haklarını gözeterek yapılır. Bunların yaptığı tamamen korsanları saldırgan bir politikayla bu diplomasiyi yürütmekte, bunun adına diplomasi değil, farklı bir şekilde değerlendirebiliriz.
Şimdi Irak, Türkiye'den ekonomik ilişkiler çerçevesinde nasıl yararlanabilir efendim? Herhangi bir fikriniz var mı bu konuda?
Doğrusu bu petrolle olan ilişkiler uzun süredir devam etmektedir. Yani gelen boru hattındaki petrolü dışarıya aktarma ve burada Türkiye'nin kendi çıkar sağlama amacıyla böylesi bir durumun girişimi vardır. Diğer tarafta Barzanilerin burada bu petroldan ne kadar nem alacağını hesabı vardır. Bugün biliyoruz ki bölgede yaşayan peşmerge güçlerinin maaşları uzun zamandır bölgesel hükümet tarafından ödenmemektedir. Ve bunun bugün petrolda sağlanan kaynağın da nereye gittiğini açık bir şekilde bilinmemektedir. Kimi ekonomist çevrelerin bu paraların Türkiye'de Türk bankalarında tutulduğunu ve Türkiye hükümetinin inisiyatifinde olduğunu, diğer taraftan da Barzanilerin bu paraları dışarıya çıkarıp kendi peşmerge maaşlarını da ödemeyen bir ekonomik bir düzeni var. Bu düzende tamamen bireysel çıkarlar söz konusudur. Bu da ekonomik olarak hiç bölgeye hiçbir artı değer kaydedilmemektedir. Ve tamamen ailelerin çıkarları söz konusudur.
Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyareti çerçevesinde bugün sohbetimizi sizinle paylaştık kısaca. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yine her zaman olduğu gibi önce sohbetimizi ve ardından bugünkü masalımızı dinleyeceğiz.
Geçen bölümlerde devlerin doğaüstü mahluklar olduğunu ve her toplumda halk kültürünün bir parçası saydığını, mitolojilerde tüm kötülüklerin ve tüm çirkinliklerin simgesi devler olduğunu anlattık. Yine dedi ki sözlü edebiyatta ve masallarla devlerin imajı çok korkunç ve çok tiksindirici anlatılır, hatta devlerin yamyam olduğu ve insanları diri diri yedikleri de söylenir. Hırsızlık ve her şeyi ters yapmak, ömür tılsımı sahibi olmak devlerin başka özelliğidir. İnanç bakımından da devler farklıdır. Bazı devler tanrı olduklarını da iddia eder.
Bazen mitolojik masalların kahramanları devleri esir alır. Esir alınan devler ömrünün sonuna kadar onları esir alan insanlara hizmet eder. Devleri esir almak için genellikle kulaklarına metal bir halka veya nal asılır ve böylece kontrol altına alınır. Öte yandan devlere ait bir şeyi ele geçirerek ne zaman gerekirse onları çağırmak ve bir işi yaptırmak mümkün. Örneğin eğer bir devin tüyünü veya kılını rehin alır ve gerektiği yerde yakacak olursak, dev hemen ortaya çıkar ve bizim hizmetimizde olur.
Şahname adlı eserde bazı devler Rüstem Pehlivan'a itaat eder ve ona zorlu engelleri aşmakta yardımcı olur. Örneğin Rüstem'in aştığı ünlü 7 engel macerasında ona yenilen Erjeng adlı dev Rüstem'e yenildikten sonra ona yardımcı olur. Şahname'den derin bir şekilde etkilenen halk mitolojilerinde de bazen devler öykünün kahramanının emirlerine yerine getirir. Menüçer Han Hekim'in İskendernamesindeki dev Sa'dan pehlivanın emirlerine yerine getirir ve ona hazineyi de bulmakta yardımcı olur. Veya bir başka dev İskender'in oğlu Tifur'u destekler. Binbir Gece masallarında dev öykünün kahramanının emri üzerine hayır işlerini yerine getirir.
Eski masallarda devler ne zaman ortaya çıkar veya ortadan kaybolursa korkunç bir fırtına veya kasırga kopar. Ki bu da devin fırlayarak göğe yükselmesidir. Devlerin bu özelliği en çok halk masallarında ve efsanelerde göze çarpar ve genellikle dev fırlayarak göğe çıktı şeklinde ifade edilir. Farsça'da dev rüzgarı anlamına gelen divbat da yerden göğe yükselen rüzgara verilen addır. Yine eğer devler gölgelerini birbirinin üzerine düşürür ya da biri devi görüp ondan korkar ya da dev onun cismine girecek olursa terim olarak devzade olmuş veya divane olmuş denir ki bunun anlamı da davranışı dev gibi olmuş veya dev ruhuna oturmuş demektir.
İran mitolojilerinde devler aynı zamanda büyücüdür. Firdevsi Şahnamesinde yer alan Kabus öyküsünde beyaz dev büyük gücüyle İran ordusu üzerinde kara bir bulut oluşturur ve sonuçta tüm askerler kör olur. Halk masallarında devler insanları büyülemek için büyük gücünü kullanır.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümlerde çok eski zamanlarda bir padişahın 7 oğlu olduğunu, bunlardan 6'sı bir eşinden ve diğeri üvey olduğunu ve adı da Melik Muhammed olduğunu anlattık. Padişah gördüğü rüyanın ardından oğullarını çağırdı ve kim ona papan ve altın kafesi getirirse onun yerine tahta geçeceğini söyledi. 6 kardeş papağanı ve altın kafesi bulmak için yola çıktı ama eli boş döndü. Melik Muhammed babasından onu istediğini yerine getirmek için izin istedi ve yanına biraz mücevher ve çevik bir at alıp yola çıktı. Ancak kardeşleri onu takip etti ve bir çölde ona saldırarak öldüresiye dövdü. Melik Muhammed İmam Ali Aleyhisselam'a tevessül ederek bu olaydan sağ kurtuldu ve bir kente geldi ve burada yaşlı bir kadının evine yerleşti. Melik Muhammed kentin kızlarını bir bir götüren bir devin varlığından haberdar oldu. Bir gece sıra kralın kızına gelmişti. Melik Muhammed kılıcını çekti ve devin bir bacağını kesti. Kralın veziri ise iftira atarak Melik Muhammed'i yok etmek ve kralın kızını oğlu ile evlendirmek istedi. Macerayı öğrenen kral kızını Melik Muhammed ile evlendirdi ve vezirinin dilini kestirdi. Öte yandan Melik Muhammed yakınlarda bulunan vezirin kentine uğramak istedi. Kral kentin hazırlanmasını emretti. Melik Muhammed ve sarayın önde gelen bazı büyükleri vezirin kentine doğru yola çıktı. Şimdi maceranın devamı.
Hatırlanacağı üzere Melik Muhammed'in 6 kardeşi kentte dilencilik ve çıraklık yapıyordu. Onlar kralın damadı vezirin kentine gideceğini duyunca onu görmek için vezirin kentine gitmeye karar verdi. Dilencilik yapan 3 kardeş vezirin kentinin 3 kapısı bulunduğunu, her biri bir kapının önünde bekleyeceğini ve hazırladıkları nargileyi kralın damadına ikram edeceğini, belki iyi bir bahşiş alabileceğini söyledi. Bunun üzerine 3 kardeş nargileleri hazırladı. Melik Muhammed ilk kapıya gelince baktı ki elinde bir nargile alan bir genç duruyor. Genç adam öne geldi. Melik Muhammed hemen onu tanıdı ama kardeşi onu tanıyamadı ve nargileyi uzattı. Melik Muhammed nargileden bir iki fırt aldı ve geri verdi ve yoluna devam etti. Aynı macera ikinci ve üçüncü kapıda da yaşandı ve Melik Muhammed diğer iki kardeşini de tanıdı ve nargileden bir iki fırt aldıktan sonra geri verdi ve yoluna devam etti. İkinci ve üçüncü kardeş de Melik Muhammed'i tanıyamadı.
Melik Muhammed şenlik düzenlenen yere geldi ve atından indi ve atından tahtın üzerine oturdu. O sırada bir baktı ki hamamcı çırağına sert bir tokat attı ve şöyle dedi. Ey beceriksiz herif, şimdi kralın damadı hamama gelecek ama sen hala burada duruyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Çabuk git hamamın ateşini artır. Melik Muhammed iyice baktı. Bu çırak da kendi kardeşiydi. Öbür tarafa baktı, bu kez aşı başı çırağına bir tokat attı ve şöyle dedi. Şimdi öğle vakti olacak ve kralın damadı benden yemek isteyecek ama sen hala burada duruyor. Şaşkın şaşkın bana bakıyorsun. Melik Muhammed yine baktı ki bu çırak da kendi kardeşi. Başını başka yöne çevirdi. Tam o sırada kelle paçacı çırağına tokat attı ve şöyle dedi. Yarın sabah kralın damadı benden kelle paça isteyecek ama sen hala burada duruyorsun.
Melik Muhammed baktı ki kelle paçacının çırağı da kendi kardeşi. Artık dayanamadı ve ordusuna kente saldırmasını emretti. Fakat dili kesilen vezir Melik Muhammed'in eline ayağına düştü ve orduyu durdurmasını rica etti. Melik Muhammed şöyle dedi. Ancak bir şartla orduyu durdururum. O da şu ki gidip aşçıbaşı, hamamcı ve kelle paçacıyı buraya getirin. Vezir hemen gitti ve her üç kişiyi getirdi. Melik Muhammed'in emri üzerine onlara iyi bir dayak atıldı ki artık suçsuz olan çıraklarını dövmesinler.
Melik Muhammed kardeşlerini iyi tanıyor ve hepsi kumarbaz olduklarını biliyordu. Kim bilir belki kumarbazlar kardeşlerini bu hale getirmişti. Bu yüzden kente ne kadar kumarbaz varsa getirdi ve onlara da iyi bir dayak attı ve şöyle dedi. Bu üç kişiden ne kadar aldıysanız geri verin. Korkudan tir tir titreyen kumarbazlar bu yabancılardan ne kadar para ve mücevher kazandı ise geri verdi. Melik Muhammed daha sonra da kentin kapılarına kendisine nargile ikram eden 3 dilenciyi getirmelerine emretti. Onlar da getirilince Melik Muhammed 6 kardeşini tenha bir yere götürdü ve şöyle dedi. İyi bakın, ben sizin kardeşinizim. Kardeşler baktı ve Melik Muhammed'i tanıdı. Ama hepsi utancından başını eğdi. Melik Muhammed kardeşleri daha fazla utanmasını istemiyordu. Bu yüzden gülümsedi ve şöyle dedi. Boş verin, iş işten geçti artık. Şimdi benle birlikte kralın kentine gelin.
Melik Muhammed emretti, 6 kardeşe prenslere layık elbiseler hazırlandı ve 6 kardeş Melik Muhammed'e eşlik ederek kralın kentine geldi ve birlikte kralın sarayına gittiler. Melik Muhammed şöyle dedi, ''Ey padişahım, kardeşlerim benim ülkemden gelmişler ve şimdi ben onlarla birlikte gidip altın kafes ve papağanı bulmam gerekiyor.'' Padişah izin verdi ve Melik Muhammed yolculuk için hazırlık yaptı ve ardından birlikte yola çıktılar. Kardeşler uzun bir yol kat ettikten sonra bir kente yaklaştılar. O sırada kentin padişahı sarayın çatısında duruyor, etrafı seyrediyordu ki birden uzaktan 7 genç at üzerinde kente yaklaştığını fark etti. Padişah kendi kendine bu gençlerin görüşün asıl insanlar olduğunu gösteriyor. Benim de 7 kızım var. Onları bu gençlere vereyim.
Padişah hemen Melik Muhammed'i ve kardeşlerini karşılamak üzere bazı yakınlarını gönderdi. 7 kardeş kente gelince padişahın adamları onları saraya götürdü. Padişaha gelen 7 kişinin prens olduklarını öğrenince çok sevindi ve onları ağırladıktan sonra şöyle dedi. Ey şehzadeler! Benim 7 kızım var ve onları sizlerle evlendirmek istiyorum. Melik Muhammed ve kardeşleri kabul etti. Padişahın emri üzerine kente 7 gece gündüz düğün şenli bu yapıldı. Ve 7. gece padişahın 7 kızı ile 7 kardeşin nikahı kıyıldı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri parsuden.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikte gençlik döneminde kişisel gelişim ve özgüven konusunu incelemek istiyoruz.
Evet, gençlik yaşamın baharıdır. Birçok gelişmenin yaşandığı, değerli ve kader belirleyen bir bahar. Gençlik mevsimi, parlama mevsimi, ibadet ve kendini geliştirme mevsimi, mücadele, cihat ve yapım günleri, öğrenme ve sorumluluk alma, fazilet ve liyakat gösterme mevsimidir. Bu yüzden gençlerden kendi insani erdemlerini ve ahlaki faziletlerini keşfetmek için büyük yetenek ve birikimlerini kullanmaları bekleniyor.
İnsanlık tarihi herhangi bir ülkenin büyümesinin ve gelişmesinin o toprakların gençlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Çünkü gençlik, sorumluluk alma, bireysel ve toplumsal sorumlulukları kabul etme aşamasına girme zamanıdır. Bu dönemde kişinin dini ve sosyal görevlerini yerine getirmek için gerekli büyümeyi bulduğu, kendini geliştirmek için gençliğin sunduğu fırsatlardan yararlanması ve sorumluluklarını yerine getirmesi uygun olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor. Siz aziz gençler, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk olduğunu ve o sorumluluğun ise kendini geliştirmek olduğunu bilmelisiniz. Bilimsel ve düşünce açısından kendini geliştirmek, fiziksel güç, ahlaki ıslah açısından kendini geliştirmek, dini marifet ve dini davranış açısından kendini geliştirmek, başta gençler olmak üzere herkesin görevi bu salahiyetleri kazanmaktır.
Her gencin kendisine karşı ilk görevi kendini doğru tanımasıdır ve kendini olduğu gibi tanımak ve nasıl bir varlık olduğunu kavramaktır ve hangi nimetlere sahip olduğudur. Zira gencin kendini doğru tanıması ve içinde gizli olan yetenek ve kapasitelerden haberdar olması, ona kendi değerini anlama ve nasıl değerli bir varlık olduğunu anlama bilgisi veriyor. Ayrıca yetenekleri tanımak, gence geleceği için uygun karar almak yolunda doğru plan yapma ortamı hazırlıyor. Ve doğru bir program ile kendi kabiliyetlerini çalıştırması gerektiği ve hayatın çeşitli alanlarında göz kamaştırıcı ilerlemeler yaşamasını sağlıyor.
Böylece kendini tanımak, ayetlerde ve rivayetlerde vurgulanan en önemli görevlerden biridir. Nitekim Yüce Allah, Maide suresinin 105. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor.
Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin.
Kendine bakmanın genel bir anlamı vardır ve kendini tanımayı da kapsar. Yani genç hem kendini tanımalı ve hem de kendine bakmalıdır. Zira kendini tanımadan ve önemini anlamadan kendine bakmaya başlamaz. Bu yüzden kendini tanımak, kendini geliştirme ve murakabenin başlangıcıdır.
Kendini tanımak ve öz benliğin gerçeğini kavramak ve gencin sahip olduğu güç ve yeteneği tanımak, onun yaşam tarzı ve yolunun belirlenmesinde temel rol ifa eder. Her genç, kendisinde ne tür bir güç ve kuvvet olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu bilmelidir. Sonra bunları kullanarak dünya ve ahirette istediği kemale ulaşabilir. Fiziksel güç, akıl yürütme ve düşünme gücü, yaratıcılık ve yenilikçilik, diğer insanlarda nadiren bulunan fakat gençlerin özellikleri arasındadır. Bir genç, kendi varlığının gerçeklerinin tam olarak farkına varırsa, onda bir özgüven ve inanç duygusu oluşur. Kişisel ve toplumsal büyüme ve gelişmesi için hizmetlerin ve çeşitli faaliyetlerin kaynağı olabileceğine inanır.
Tahran Radyosu.
Bir gencin kendine karşı en önemli görevlerinden biri özgüven ruhuna sahip olması. Birçok erdemleri olduğuna ve hayatın çeşitli alanlarında etkili olabileceğine inanmasıdır. Eğer bir genç sahip oldukları ve toplum içinde neler olduğu konusunda tam bilgi sahibi olursa, özgüvenini kolayca güçlendirebilir ve önemli kişisel ve sosyal işler yapabilir. Kendine inancın önemli etkisi, bağımsızlık ve özgüven için temel oluşturmasıdır. Kendine inanç, gençler için diğer birçok özelliğin temelini oluşturan bir ortamdır. Çünkü kendine güvenen gencin bir planı vardır. Hırslıdır. Karar verir, dener ve bir şey yaparsa başarır. Bir genç kendine inanmıyorsa, bu niteliklerden hiçbirine sahip değildir ve hayatını tembel ve işsiz olarak geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam, gençleri teşvik konusunda şöyle buyuruyor. Ne zaman bir işin zorluğundan korkarsan, diren ki karşında küçük düşsün ve zamanın hadiselerine hile yap ki sana kolay gelsin.
Kendine inanmayan bir gencin hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyeceği açıktır. Bu nedenle gençlerin önce yeteneklerini, ardından toplumdaki imkanları bilmeleri gerekmektedir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve masum imamların rehberliğinde bireysel ve toplumsal faaliyetlerle uğraşır. Böyle yaparsa maddi manevi hayatta mutlaka başarılı olur. Gençlik aynı zamanda nefsani istekler ve şehvetli arzuların doruk noktasıdır. Doğal arzular, içgüdüsel arzular onlara hakim olursa kişinin dalalet ve karanlık uçurumuna düşmesinden korkulur. Din adamlarına göre kim batini şeref ve insani gevherini tanırsa bu tanıma onu şehvet ve batıl arzuların şerrinden korur. İçgüdülerin yersiz arzularına galip gelmek, pisliklerden ve günahlardan sakınmak, nefse kuvvet verir, şeref ve gurur kaynağı olur.
Muaviye'nin oğlu Yezid'in çok sevdiği ve adını Muaviye koyduğu bir oğlu vardı. Ömer el-Maksus adında faziletli bir öğretmen onun talim ve terbiyesini üstlendi. Ömer el-Maksus ise mümin ve Ehlibeyt Aleyhisselam'ı gerçekten seven, Muaviye ve oğlu Yezid'in zalimane davranışlarından yoğun şekilde nefret eden biriydi. Bu değerli hoca Yezid'in oğlunun eğitiminden sorumlu olduğu yıllarda ona insanlığın ve imanın bütün temellerini öğretmiş ve Kur'an-ı Kerim öğretilerinin aydın ışınlarıyla tüm benliğini aydınlatmıştı. Muaviye, babası Yezid'i kaybettiğinde 20 yaşındaydı ve halk onu halife olarak seçti ve onunla halife olarak biat etti.
Yezid'in halife olarak geniş toprakları yönetmek bu gencin içgüdülerini tatmin etmesi için en iyi araçtı. Fakat onun bilge ve hikmetli hocası, Yüce Allah'a olan inancı ve Kur'an'ın öğretileri ışığında onu iradeli, özgür ve bağımsız yetiştirmişti. Öyle ki hilafetin büyük makamı tüm ihtişamıyla onu yıkamadı ve onu şehvetin esiri yapamadı. Muaviye bin Yezid çok önemli ve hassas bir yol ayrımıyla karşı karşıya kaldı. Bir karar vermesi ve ikisinden birini seçmesi gerekiyordu. Ve sonunda imanın gücü ve derin dini terbiyesi nefsine galip gelerek hilafetten çekildi. Ve çok açık bir şekilde ve cesurca aldığı kararla her türlü günahla kirlenmiş bu makama sırt çevirdi.
Kendini geliştirme arayışında gençte maneviyatın önemli yönü büyür ve gelişir. Kur'an-ı Kerim tüm insanları kendini geliştirmeye davet etmiştir. Âlâ suresinin 14. ayeti şöyle buyuruyor.
kurtuluşa ermiştir. Her türlü kötülük ve günahlardan arınandır.
Yine Şems suresinin 9. ayetinde de şöyle okuyoruz.
Ki onu, o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur.
Kur'an-ı Kerim'e göre saadet ve felaha ulaşmak ancak tezkiye yapanlarındır ve günaha bulaşanların ise kurtuluş yolu yoktur.
Gençlik kendini geliştirmenin en iyi dönemidir. Her gencin kişisel yeteneklerini ve Kur'an'ın öğretilerini ve masum imamların siyerini kullanarak ahlaki kirlilikten kurtulmak ve takvanın doruklarına ulaşmak için kullanabileceği bir dönemdir. Elbette kendini geliştirmek ve günahtan kaçınmak herkes için arzu edilir. Ancak genç bir insandan daha matluptur. Resulullah Efendimiz bu konuda şöyle buyurur. Tövbe güzeldir ve gençten daha güzel. Gencin ruh güzelliği tövbe ve temiz olmakla daha da artar. Ve o genç Allah-u Teala tarafından daha çok sevilir.
Gençlik, mükemmelliğe ulaşmak ve dereceleri yükseltmek için Allah'ın bir armağanıdır. Mükemmelliğin doruklarına ulaşan büyük adamların çoğu, gençlik dönemlerini en iyi şekilde kullandılar ve bu süre zarfında yaşamlarında büyük adımlar attılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni de gençlik döneminden en çok yararlananlardan ve diğerlerini de gençliğinden en çok yararlanmaya teşvik edenlerden biridir. İmam Hümeyni, gençlere tavsiyede bulunarak şöyle buyurdu.
Sizler genç olduğunuz süre bir şeyler yapabilirsiniz. Gençlik gücü ve iradeniz olduğu sürece nefsani hevesler, dünyevi arzular ve hayvani istekleri kendinizden uzaklaştırın. Fakat eğer gençlikte kendinizi ıslah etmek ve oluşturmak fikrinde olmazsanız, artık yaşlılıkta iş işten geçmiş olacak. Gençken bir şeyler yapın, yaşlanıp yıpranmanıza izin vermeyin. Gencin kalbi latif ve melekutidir ve fesat motivasyonları onda zayıftır. Lakin yaş ilerledikçe günahın kökleri kalpte daha da güçlenir. Ta ki ondan vazgeçmek mümkün olmaz.
Hicri Kameri 5. asrın edip ve asilzadesi Unsurul Meali Keykabus, Kabusname adlı kitabında oğluna gençlik dönemiyle ilgili ibret verici ve dinlenmeye değer öğütler vererek şöyle diyor. Ey oğlum, ne kadar yapabilirsen aklını izle. Gençlik yapma demiyorum, lakin kendini kontrol eden genç ol. Gençliğinizden gücünüzün yettiğince yararlanın ki yaşlanırsan zaten yapamazsın. Ve her ne kadar genç olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Zira ölüm ne yaşlılığa bakar ve ne de gençliğe. Ey oğlum, uyanık ol ve gençliğinle böbürlenme. İtaat veya günahta her ne halde olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı an ve ondan mağfiret dile ve ölümden de kork.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parstoday.ir adresinden takip edebilir, turkish@ws.irib.ir adresinden bizimle temas kurarak eleştiri ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'in fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadislere birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde insanların kendilerini tanımaları hakkında günümüze dek gelen hadisler üzerinde durmak istiyoruz. Birçok insan doğanın güzelliklerini tanımak için dağa çıkar, yolculuk yapar, kısacası çeşitli zorluklara katlanır. Ancak bu seyahat ve yolculuklardan daha da önemlisi insanın kendini tanımak ve içindeki sırları öğrenmek, böylece varlık aleminde var olan hakikatleri öğrenmek için yapacağı seyahat çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim Zariyat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Dolayısıyla dünyayı tanımak gibi önemli bir işin yanında daha da önemli olan bir marifet insanın kendi kendini tanımasıdır.
Gerçekte insanın kendi kendini tanıması Allah'ı tanımanın başlangıç noktasıdır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kendisini tanımadan bir insanın Allah'ı tanıması mümkün değildir. İnsan fıtratı Allah marifetine yakın olduğundan gerçekte insanın kendisini tanımaya davet etmek aslında Allah'ın tanımaya ve Allah ile irtibat kurmaya davet etmek sayılır. Bu konuda ise İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey Rabbim, sen kalpleri kendi sevgin ile ve akılları da kendi marifetinde yarattın. Gerçekte insanın kendi kendini tanıması, Allah'ı tanımasına ve sevmesine vesile olur. Çünkü insanın varlığı Allah'ın varlığına bağımlıdır ve hiçbir mahluk kendi kendini yaratmış olamaz. Dolayısıyla insan kendisini tanımaya başladığında Allah'a olan bağımlılığını da açıkça hissetmeye başlar. Nitekim Yüce Allah Fatır suresinin 15. ayetinde, İnsanlara ona muhtaç olduklarını ve kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığını buyurur.
Tahran Radyosu.
Eğer insan her şeyden önce kendisini tanırsa, tabii ki varlığının oluşturduğu sermayeden daha iyi bir şekilde yararlanabilir ve geliştirebilir. Çünkü insanın kendi kendini tanımaya başlaması demek, varlığının değerli sermayelerini tanıması demektir. İnsan tanım ve marifetle karşısında nur ve aydınlık kapılarını açar ve bu yolda var olan engelleri ortadan kaldırarak kurtuluşu için en iyi yolu bulmuş olur. Buna göre Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim ki kendi nefsini tanır, onunla cihad etmeye başlar. Kim ki nefsini tanıyamazsa, onu kendi haline bırakır." Dolayısıyla kendisini tanımayan insan, konumunu ve düşmesine sebep olacak etkenleri de tanıyamaz. Böyle biri doğal olarak yavaş yavaş şeytanın ve nefsinin kul kölesi olur ve şeytani lezzetler akılcı ve ruhani lezzetlerin yerini alır ve pratikte Allah'tan başkasına tapmaya başlar. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam'dan birçok hikmet nakledilmiştir. Örneğin bir hadiste şöyle buyruluyor: "Arif, kendisini tanıyan ve onu şeytanın ve nefsi emmarenin bağlarından kurtaran ve onu Allah'tan uzaklaştıracak ve helak olmasına yol açacak her türlü kötülükten arındıran kimsedir."
Her insan kendisini tanıyarak nefsinin kerametini ve büyük ilahi mahluk olan nefsinin azametini idrak eder ve bu değerli cevheri kolay kolay kaybetmemesi gerektiğinin farkına varır. İslam dininin insanlara kendilerini tanımalarına vurgu yapmasının sebebi, insanın kendisini olduğu gibi tanıması ve alemdeki varlığını ve makam ve mevkiini idrak etmesi içindir. Bu tanımın amacı ise insanın kendisinin hak ettiği yüce konuma ulaştırmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam çok hikmetli bir vecizesinde ise şöyle buyuruyor: "Kendi nefsinin kerametini ve yüceliğini doğru biçimde tanıyan kimse o kadar bu konunun üzerine odaklanır ki dünyevi tüm istekleri gözünde önemsiz gibi görünmeye başlar. Gerçekte böyle bir insan artık kendisi ve varlığının değerlerini dünyevi değersiz mal ve mevki ile değiştirmek istemez. Oysa nefsinin azametini idrak edemeyen insanlar kolaylıkla her türlü ahlaki rezilliğe sapar ve pak insani ruhunu da kirletir."
İslam dini, insanı maddi, cisim ve bedenden başka ruhu ve manevi varlığı olan bir mahluk olarak tanımlar. Gerçekte insanın asaleti ruhuna bağlıdır ve bedeni sadece ruhunu geliştirmek üzere bir araç olarak kendisine sunulmuştur. Bazen insanlar gaflet yüzünden gerçek kişiliği olan ruhunu unutur ve cismine ve isteklerine ve içgüdülerine yönelir. Bu gaflet insanın gerçek kemale ermesine mani olur. Çünkü insan gaflet uykusuna daldıkça kemal ve saadet yolunda ilerleyemez. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuya bir rivayette şöyle temas etmiştir: "Nefsine karşı cahil kalma. Çünkü nefsine karşı cahil olan kimse her şeye karşı cahil demektir."
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ki kabatar muku.